Ayrım 16.
Teknelerinin hepsini bile vermeye hazırdı. Batum'dan İstanbul'a uzanan hayat hikayesinin en can alıcı macerası başlıyordu. Ayağa kalktı. Her şey için hazırım. Bir haber yollayınız yeter. Yarın iki tekne yola çıkıyor. Biri Trabzon'dan, öteki Sinop'tan. Bir süre nasıl bir cevap alacağını bekledi. Belki de sözleri karşısındakileri yeteri kadar ikna etmemiş olacaktı ki cevap gelmiyordu. Başlangıçta güvensizlik yaşanırsa o işin sonundan hayır çıkmayacağını biliyordu. Güvendirmek istedi. Eğer endişeniz varsa başlangıçta halledelim. Yaşlı adam kalktı, Nusret Bey'e doğru yürüdü. Birkaç adım sonra durdu. Nusret Bey'in de yaklaşmasını bekledi. Nusret Bey istifini bile bozmadı. Artık kendisine olan güvenini tam kazanmıştı. Bu güvenin herkes tarafından fark edildiğini işitiyordu. Yaşlı adam olduğu yerde durdu. Söyleyeceklerini özetlemek yeterliydi. Batum'u özlediğinizi biliyorum. Yaşlı adamın suskunluğu bir huzursuzluğun işaretiydi. Nusret Şakir kendisine olan güvenlerinde bir eksiklik olmadığından emindi. Aksi halde burada bulunmasına asla izin verilmezdi. O halde asıl sorun neydi? Kimin varlığı böyle bir endişeyi bu vatansever kadronun zihnine mıhlamıştı? Nusret Şakir sırtında bir akrep dolaşmış gibi titredi. Acaba fazla para gözü olmaktan kaynaklanan bazı sevimsiz tavırları nedeniyle babasından mı kuş kullanılıyordu? Şimdi yaşadığı bu ayıplı sahnenin gerisindeki suç tarifi babasının hareketlerinden mi kaynaklanmaktaydı? Yanlış yorumlara gitmektense işin gerçeğini açıkça sormayı daha namuslu bir terbiye olarak görmüştü. Mahmut Şakir Bey ile ilgili bir endişe mi taşıyorsunuz? Yaşlı adam Nusret Şakir'i köşedeki koltuğa kadar götürüp oturttu. Kendisi de küçük bir sandalyeye ilişti. Mahmut Şakir Bey'e olan saygımız büyüktür. Serttir, sinirlidir. Belki biraz para gözdür ama her koşulda vatanseverdir. Nusret Şakir Bey biraz serinledi. Acaba bu bir teselli cümlesi miydi? Yoksa işin önemini artırmak için insan zihninde yakınlarıyla ilgili bazı kuşkular yaratıp işin ciddiyet isteyen noktasında ağzı sıkı, gözü açık olmayı mı istiyorlardı? Yaşlı adam Nusret Şakir'i böyle huzursuzluk içinde bırakmanın istenen güvenirliği zedeleyeceğini biliyordu. Olayı açıklamak ve Nusret Şakir'in zihnini huzura kavuşturmak gerektiğini düşündü. Erzurum baskınından önce Ermenilere gönderilen silahların sevk yolunu öğrenmiştik. Tam baskınla ele geçireceğimiz zaman arkadan vurulduk. Birisi kendi saplayacağı ihanet hançerini gizlemiş, bizi Ermenilere arkadan vurdurmuştu. Siz de kendinizi güvende hissedecek kadar uyanık olmalısınız. Sonra daha önemli bir noktaya parmak basmak istediğini hissettirdi. Geçen defa silahları yakalayamadık. Bu sefer kendi silahlarımızı bari kaybetmeyelim. Nusret Şakir ayağa kalktı. Adeta yemin vaziyeti almış gibiydi. Yaşlı adamın kalkmasını bekledi. Endişe etmeyin, başlarında ben giderim. Akşam teşkilatçıları operaya götürdüler. Hayatlarında ilk defa opera izleyeceklerdi. Nasıl bir manzarayla karşılaşacakları konusunda tahminler yapıyorlardı. Bu tahminler öylesine farklıydı ki şaşırmamak elde değildi. Sonunda işi tahminlere göre oluşan bir hayale bırakmak yerine neyle karşılaşılırsa onu değerlendirmeye karar verdiler. Opera binası otele yakındı. Yürüyerek gitmeye karar verdiler. Caddelerde gece dolaşan şen şakrak havasıyla Viyana akşamının tadını çıkaran Avusturyalıları görünce bu zevkli hayatın kıskançlığıyla buruklaştılar. Vaktinden önce opera binası önündeydiler. Üzerlerinde resmi üniformaları vardı. Kıyafetleri gerçekten güzeldi. Herkes onları seyrediyordu. Yakın ilgi gösterenler hangi ülkenin askerleri olduklarını soruyorlardı. Türk subayları olduklarını öğrenince ilgilerinin daha artması hoşlarına gidiyordu. O gece teşkilatçılar için Türk marşını çaldılar. Bu marş Enver'in adamlarına gösterilen itibardı. Halit Bey'in gözleri yaşardı. Gece otele döndüğünde kahvaltı salonuna halifenin bayrağı döşenmiş, Enver'lerin, Talat'ların resimlerinden sıcak bir köşe yapılmıştı. Bu köşede otel personeli teşkilatçıları karşılayıp şereflerine ve başarılarına kadeh kaldırdılar. İki günlük Viyana durağında yepyeni bir dünya tanıdılar. Gavur dedikleri bunlar mıydı? Halifenin yeryüzündeki değerini çiğnemeye yemin edenler bunlar mıydı? Ertesi gün öğrendiler ki Viyana hayallerinde kalacak güzel bir şehirdir. Çünkü rotaları Viyana değil, Pula'dır. Nusret Şakir, yaşlı adamın uyarılarıyla kafasının karıştığını fark etti. Kimseye bir şey hissettirmeden ayrılmak istiyordu. Geldiği karanlık koridorda bu kere nasıl geçeceğinin telaşındaydı. Kapı açıldı. Nusret Şakir Bey'in olgunluğunu hissettiği bakışlar üzerindeydi. Ölgün bir mum alevine bile ihtiyaç yoktu. Her şey birkaç saniye içinde bir ömre sığacak macerayı aydınlattı. Batum gözlerindeydi. Ospedale önünde duruyordu. Korkulu gece ortadaydı. Sanki o gecenin nihayet bulmaz yağmuru bardaktan boşanırcasına yağıyordu. Nusret Şakir birden duruldu. Hatırlarındaki o sıcak ve nemli gece artık bütün ömrünü tesir altına alan bir güneşli sonbahar ikindisine dönmüştü. Yaşlı adam olgun bakışlı kadını biraz ileri sürdü. Ela Hanım evinize gelerek haberleri eşiniz vasıtasıyla size ulaştıracak. Ela Hanım, yıllar öncesinin evangelismosu hiç değişmemiş, sadece bir büyük terbiyede olgunlaşmıştı. Evangelismos uzun dehlizin başında mumu söndürürken ne kadar iddialı ve cesur ise, şimdi o kadar alçak gönüllü ve sakindi. Bir korkuyu bu kadar uzun yaşamanın ne kadar zor olduğunu anlamamıştı. Korku yudum yudum veriliyordu. Nusret Şakir Bey'in gözlerine baktı. Bir derin sevda hatırasının izleri yoktu. Şükran duyguları da kaybolmuştu. Ospedale çocuklarının şenlik görmemiş gözlerindeki hüzün bütün ayıplı geçmişiyle duruyordu. Yıllar öncesinin sevdalı evangelismosu bütün değerlerini korumuş ve bir Ela Hanım lezzetine dönüşmüştü. Ela Hanım Nusret Şakir Bey'e yaklaştı. Gözlerini Nusret Şakir Bey'in gözlerine dikti. Hayıflanabileceği bütün duygularını uyandırdı, sonra hüküm cümlesi verir gibi perdeyi kapattı. Saraylı Gülistan Hanım'la birlikte eşinizi ziyaret edeceğim. Ospedale'yi hatırladığınızdan eminim. Silahları alacak olanlar sizi o yolun başında bekleyecekler. Dönüşünüzde Yesevi dergahına da uğrayınız. Ela Hanım derin bir nefes aldı. Gerçek yaşamın değerlerine karışmış bir esef duygusuyla yorgun cümlelerini sıraladı. Bir Fatiha da bizim için okuyunuz. Nusret Şakir Bey hepsiyle kucaklaştı. Geldiği yoldan çıktı. Sokağın köşesine çöktü. Vakit aydınlanmıştı. Geleni geçeni hiç umursamayan cesaretle hıçkıra hıçkıra ağladı. Evangelismos'un kaybolduğu akşamın yağmurları boşanıyormuş gibi öylece kaldı. Batum'da Ospedale'den Yesevi dergahına kadar her şey sükunetini koruyan bir ağır başlılık içindeydi. Nusret Şakir bu ağır eziyeti daha fazla sürdüremeyeceğini anladı. Vicdanının kubbelerinde yankılanan o kahırlı çığlığı haykırdı. Bütün suç benim, orospu çocuğu olan benim aslında. Teşkilatçılar Afrika grupları Erkan-ı Harbiye reisi Yüzbaşı Neşet Bey'in komutası altındaydılar. Yüzbaşı Neşet Bey, komutan olarak dikkatli, bilgili, tecrübeli, fakat gerektiği zaman sert bir kaya, zaman zaman da şefkatine muhtaç olunan babacan yapıdaydı. Teşkilat-ı mahsusa içinde itibarı büyüktü. Böyle bir görevin Neşet Bey komutasında yürütülmesi öngörüldüğüne göre yapılacakların önemi büyüyordu. Doğrusu görevlerin tam tarifleri henüz yapılmamıştı ama endişeye kapılmaya gerek yoktu. Yüzbaşı Neşet Bey'e olan güven verilecek görevin sadece sorumluluğunu hissettiriyor, sonuçları hakkında hiçbir endişe yaratmıyordu. Dünya dört bir yandan ateşe verilmiş köhne bir ahşap bina gibi yanıyordu. Herkes karşısına geçmiş, bu köhne konağın tavan arasından kurtarılacak eşyanın telaşına düşmüş yaşlı devletleri seyrediyordu. Bu telaş bir perişanlıktı. Tavan arasında kurtarılan eşya ise kırık dökük 3-5 hatıra eskisinden ibaretti. Teşkilatçılar bu telaş içinde Trablusgarp'a gidiyorlardı. Seyahat zahmetliydi. Sıkıntıların sebebi giderek hedefe yaklaşmalarıydı. Heyecan içindeydiler. Bir süredir unuttukları denizaltı yeniden gündeme gelmişti. Tahtel Bahir, Fevkel Bahir tekerlemesi dillerinden düşmüyordu. Bir sabah gözlerini Avusturya'nın Pula kentinde açtılar. İtalyanlar bu kente Pula diyorlardı. Teşkilatçılara limanın adı İtalyanca telaffuzuyla Pola olarak öğretilmişti. Pola küçük bir ticaret limanı görüntüsü vermesine rağmen büyük harf içinde en fazla istifade edilen askeri liman haline getirilmişti. Pola kenti kendi adıyla anılan Pola Körfezi'nin girişindeydi. İtalyanların uzun süredir göz diktikleri İstria Yarımadası'nın güneyindeki bu küçük liman şehri büyük harp boyunca önemli bir üs olarak kullanıldı. İstria Yarımadası'nın kuzeyinde Trieste Körfezi, güneyinde Pola Körfezi yer alıyordu. Ve her iki körfezin Büyük Venedik Körfezi ile bağlantısı vardı. İtalya'nın bu topraklarda gözü olması sadece bir liman şehri ve körfez imkanlarından kaynaklanmıyordu. Çünkü Pola sadece liman olarak önem taşımıyordu. İtalya'nın bu yarımada ve bu kentle ilgili eski kültürlerinden kaynaklanan köklü ilgileri vardı. Roma İmparatorluğu bu kenti yönetimi altına aldıktan sonra büyük imar çalışmalarına girişmiş, kentin örnek bir yapıda olmasına büyük önem vermişti. İsa'dan sonra bile kent bu eski kültür ilişkisinin sürdürüldüğü yerleşim merkezi olarak büyük önem taşımıştı. Uzun yıllar boyunca piskoposluk merkezi olmuş, Hristiyan aleminin ziyaret merkezi haline gelmişti. Romalıların yaptırdığı büyük tiyatro en muhteşem binaydı. Bir ince estetik seyredenlere dayanılmaz bir ihtişam lezzeti yaşatıyordu. İmparator Augustus'un adına yaptırılan tiyatronun etrafını dolaştıkça herkes büyüleniyordu. İzleyenler bir ufuk zenginliği ve genişlik hissi kazanıyordu. Bu geniş ufuk ve his zenginliğiyle daracık denizaltıya gireceklerdi. Pola kenti büyük veba salgınına uğradıktan sonra gözden düşmüştü. Daha sonra bu limanın taşıdığı önemi fark eden Avusturya Macaristan İmparatorluğu limanı bir deniz üssü olarak kullanmaya başlamış. Teşkilatçıların aceleleri vardı. 50 yıldan beri Avusturya İmparatorluğu'nun askeri deniz üssü olan kenti bir gün içinde gezdiler. Eski Roma'da gladyatörler arenaya oldukları gibi çıkarlarmış. Bu kentin sokaklarında insanlar sanki eski Romalı gladyatörler gibi dolaşıyordu. İstanbul sokaklarında kara çarşaflara bürünmüş kadınlar gibi siyah lekeler yoktu. Kadınların yüzleri açık, başları açık, hatta kolları açıktı. Nefsim sıcak bir hazan sonuydu. Kentin her yanında, her kültürden gelen insanların hüzünlü geçmişini anlatan çığlıklı gösteriler hissediliyordu. Geniş caddelerde, ihtişamlı binaların önünde, askerin ve sivil halkın istediği her şeyi tezgahlarına yerleştirmiş satıcılar, hareketli bekleyişlerle dikkat çekiyordu. Tevekkül kültüründe yetişmiş Anadolu esnafının siftah bekleyen sabrıyla, müşterisini sattığı mala yöneltmek için bağıran bu satıcılar arasındaki fark bile, Osmanlı ticaretinin ölçüsünü ortaya koyuyordu. Genç, ihtiyar, şişman, zayıf, güzel, çirkin kadınlar bu tezgahların arkasında gelecek müşteriye malını göstermek için sürekli hareket halindeydi. Ellerindeki bezler ve çubukların ucuna bağlanmış uzun püskülü fırçalarla satılan malların tozlarını alıyorlardı. Halit Bey her yeri dikkatle izliyor, gördüklerinden özel manalar çıkarmaya çalışıyordu. Ali Efendi sokağının köşesindeki küçük mahalle bakkalının neredeyse pinekleyen ticaret terbiyesi ile bu heyecan arasındaki fark, Osmanlı'ya getirilmek istenen girişimcilik fikrinin ne olduğunu anlatan en mükemmel örnekti. Kenti büyük bir merak ve itina içinde geziyorlardı. Arka sokaklarda Bahriyelilerin ziyaret etmeye meraklandığı evlerin önünden geçirildiler. Bir hengame seyrediyorlardı. Sokağın her evinde insanı kandıran bir masum yüz, bir kıvrak davet dikkat çekiyordu. Bir evin önünde derin bir musiki vardı. Hicaz türküleri andıran mahzun eda içinde söylenen şarkının sözlerini hiç anlamadıkları halde manasını tam kavradıklarını fark ettiler. Dilencinin biri evin önündeki kaldırıma oturmuş, sırtını duvara dayamış, uda benzer bir alet çalıyordu. Bu hüzün Halit Bey'i etkiledi. Annesinin kanunla çaldığı eski saz semailerinin teslimlerindeki yumuşak ve rahatlatıcı havayı hissettiriyordu. İnci gibi işlenen o nazlı saz semailerinin uzak bir ilde eski günleri hatırlatan nameleri mahzundu. Itri'nin tekbirleriyle toprağa verdiği babasının cenazesinde hocanın verdiği öğüdü hatırladı. Hoca, insanın imanı kadar makbul tek meziyetinin görev ahlakı olduğunu söylemişti. Yaşlı adam meziyetini gösteriyordu. Rehberliği yapan teğmen, küçük deri çantasından çıkardığı birkaç kuruşu adamın önüne bıraktı. Bu bir dilenciydi. Yalvarmıyor, yakarmıyor, bir meziyeti teşhirle hakkının teslimini istiyordu. Galata Köprüsü üzerinde yol kesen ağlamaklı fakat sahte dualarla uzun ömür temenni eden dilencilerle hiçbir benzerliği yoktu. Kendini küçük bir mescidin kandilleri sönmüş kuytuluğunda hissetti. Etrafı karanlık, içi ışıl ışıldı. Bir serinlik hissiyle rahatladı. Hepsi hem iman tazeliyor hem de görev mesuliyeti idrak ediyordu. Neşet Bey'in sesiyle kendine geldi. Halit Bey, bir hissi tahatturdur İstanbul, diyordu. Hayır, İstanbul Neşet Bey'in teselli için söylediği bir hatıra duygusu değildi. İkindi vakti teşkilatçıları Almanların tahsis ettiği denizaltının bulunduğu yere getirdiler. Üzerinde Türk bayrağı dalgalanıyordu. Memleketi görmüş gibi duygulandılar. Tahtel Bahir, Fevkel Bahir tekerlemesi artık hükmünü tamamlamıştı. Günlerdir dilden düşürmedikleri Tahtel Bahir diye latife ettikleri denizaltı karşılarındaydı. Neşet Bey hemen derlenip toparlanarak Türk bayrağını selamladı. Hepsi bir anda selam durdular. Rehberlik eden genç Alman teğmen saygı duruşuna geçerek bayrağı selamladı. Teğmenin insanlığı askerliğinden daha üstündü. Teğmenle göz göze geldiler. İçi cıvıl cıvıl parıldayan gözleri vardı. Meddah kahvehanesinin müdavimleri gelmeye başlamışlardı. Ramazan bitince kahvehane hüviyet değiştiriyor, İstanbul'un sıradan mahalle kahvelerinden birine dönüşüyordu. Esnafın sabah çayını içmeye geldiği saatlerde Gedikbaşı fırınının peynirli poğaçaları iri bir camekan içinde getirilip kahvehanenin ortasına konuyordu. Ramo'yu uzun süredir gören yoktu. Kimine göre gene Sofyalı'nın yüzünden başını belaya sokmuş ve hapse düşmüştü. Kimine göre anası ağır hasta olduğu için İmroz'a gitmişti. Sofyalı'nın Ramo'nun hayatında önemli yeri vardı. Gördüğü gün tutulmuş ve Bulgar kızında aradığı her şeyi bulmuş gibi mutlu olmuştu. Sofyalı maldan anlıyordu. Ramo'nun tutulduğunu fark edince güçlü kuvvetli bir erkeği kendisi için her türlü tehlikeye göğüs gerecek siper gibi görmüştü. Geceleri evinde Ramo'yu 40 yıllık kocası gibi ağırlıyor ve sevindiriyordu. Gündüzleri gezmediği İstanbul zamparası kalmıyordu. Varlıklı erkeklerin az rastlanır güzellikte hayran oldukları Sofyalı bir bıçakçının kızıydı. Babasını bir gece vuranlar evlerini ateşe vermişler ve her şeylerini ellerinden almışlardı. Önce birkaç Sofya züppesinin elinde gezmiş, daha sonra Edirne valisi Vardacı'nın seyislerinden birinin kapatması olarak kapağı İstanbul'a atmıştı. İşin gerçeği Ramo ne Sofyalı yüzünden hapse girmiş ne de İmroz'a gitmişti. Ramo artık eski pis cakalardan kurtulup namuslu bir hizmetin sahibi olarak yaşamayı yeğlemişti. Pera'da geçen pezevenk kabadayılığı bitmiş, eve kapattığı eski fahişelerin hepsini azat etmişti. Kurtuluştaki evi de birisine devredip bu şehvetli pazarın pisliğinden sıyrılacaktı. Meddah kahvehanesinden içeri girdi. Ortaya yerleştirilmiş camekanı açtı. Buharı üzerindeki açmalardan iki tanesini aldı. İri bir lokmayı çiğnemeye başladı. Çayını iki yudumda bitirdi ve yenisinin doldurulması için uzattı. Şekersiz içiyordu. Bu bir lezzet tercihi değil, İmroz'daki fakirlik günlerinin kazandırdığı alışkanlıktı. Birkaç bardak çayı bitirdi. Yediklerinin parasını camekanın yanına bıraktı. Ramo içeride olduğu sürece herkes sessiz duruyordu. Bir uçarı kelimenin, bir derin nefesin yanlış anlaşılıp Ramo'yu yoldan atması ve durup dururken bir kavganın başlaması yeterliydi. Ramo geldiğinde kimse dışarı çıkamıyordu. Alınganlık gösterip hiddetle üzerine yürümesi kimsenin göze alabileceği kabadayılık değildi. Vakit gelmişti. Kum kapıya doğru yürüdü. Trablus, Fenike ve Kartacalıların çok uzun yıllar hüküm sürdüğü topraklardı. Romalılar bu bölgeyi ele geçirdikten sonra bu topraklardaki kültürleri ve değerleri önemsemişler, bu toprakların hakkını vermişler ve büyük eserler bırakmışlardı. Roma'nın filozof imparatoru Marcus Aurelius'un planlarını çizdiği söylenen bir yerleşim modelinin kalıntıları hala bütün ihtişamı ve canlılığıyla duruyordu. Marcus Aurelius, Halit Bey'in hayatında önemli rol oynayan bir insan olarak daima canlı kaldı. Sıkıntılı anlarında büyük imparatorun tecrübelerini aktardığı kitabından yararlanmıştı. Trablusgarp'a gönderilirken sadece verilen görevin önemini ve sorumluluğunu düşünmüştü. Dinimiz, imanımız, hatta kültürümüz bir olmasına rağmen yepyeni bir coğrafyaya gittiği gerçeğini fark etmemişti. Ayrılırken annesinin duvardan indirip muhafazasıyla birlikte verdiği Kur'an-ı Kerim'den başka bir şey getirmemişti. Denizaltıdaki sıkıntılı gecelerinde Kur'an okur, bir ilahi sükun ihtiyacıyla rahatlar ve Allah'a şükrederdi. Annesi Kur'an'ı verirken, "Baban arkasına doğumunun tarihini düşmüştü. Bunu mutlaka bana geri getir. Torunlarımın isimlerini de burada görmek isterim." Elini öperken hafifçe sözlerine devam etti. "Gittiğin yer cephedir. Kaderin belli olmaz. Eğer şehit olursan, imanın da, namın da seninle o topraklarda kalsın. Ben her kadir gecesi senin ve arkadaşlarının ruhuna mevlit okuturum." Her gece bir ilahi teselliyle annesine bu Kur'an'ı geri götüreceği inancını pekiştiriyordu. Sayıklar gibi bir sesle annesini cevaplandırmıştı. "Valide, seninle, torunlarınla, memleket evladıyla birlikte bu topraklarda bıraktığımız şehitlerin ruhlarını ve namlarını kutsayacak Fatiha'yı birlikte okuyup birlikte hüzünleneceğiz." Alman subaylarının her akşam İncil okuduklarını gördü. Almanlarda gördüğü ve gıpta ettiği bir başka şey, subayların gelirken yanlarında gidecekleri bu yeni toprakların tarihini ve coğrafyasını anlatan kitaplar getirmiş olmalarıydı. Ayrıca okumak için koca bir sandık dolusu kitap vardı. Bu kitapları silahlar kadar dikkatle koruduklarını ve başlarına bir şey gelmemesi için büyük özen gösterdikleri dikkatini çekti. Alman teğmen bu dikkatini fark etmiş olmalı ki, filozof bir gülüşle bir nasihat vermeyi tercih etti. "Silah olmadan da heyecan veren savaşlar vardır. Babam avukattı. Ben yıllarca bu heyecanı onun yanında hissettim." Bu bir teşhis ifadesi gibi görünmesine rağmen bir filozof aktarmasıydı. Alman teğmen Marcus Aurelius'un vecizelerinin bulunduğu kitabı dikkatini çekti. Bir Alman'ın elinde Fransızca kitap görmeyi yadırgamadı. İyi yetiştirilmiş birisi olduğu hemen belli oluyordu. Halit Bey'in hayrete kapılmadığını görmesine rağmen açıklama getirmek ihtiyacı hissetti. "Fransızcasındaki isabet ve incelik hoşuma gidiyor. Almancasında sadece ifade, Fransızcasında düstur özelliği var. Ben ikincisini tercih ederim." Sonra çantasından ihtimamla Kur'an'ın Fransızcasını çıkardı. Konuşmasında müthiş bir saygılı ifade belirdi. "Dostlarımın imanını bilmek beni yanlışlık yapmaktan alıkoyacaktır.